Kitabın adı Yüzleşme. Yazarı Nora Roberts. 33. ayrım. Duncan sol eliyle yerken, Curly de sandalyesini onunkine yanaştırmış, sağ koluna abanıp kağıda yaptığı karalamalara bakıyordu. Küpe istiyor, küpe de takması lazım. Tamam, o sallantılı küpelerin fiyatı nedir? 1 milyon dolar. Sen çok şeytan bir tüccarsın. Phoebe'ye bakıp gülümsedi. Günaydın. Anne, yüzde hesabı yapıyoruz. Böylece kendi butiğimi açınca ne kadar kazanacağımı hesaplayabileceğim. Şimdiden 6.000 dolar kâr ettim. Jennifer Aniston da Oscar'a aday diye açıkladı Abby. Çok şık olmalı tabii. Şüphesiz. Ayrıca farklı farklı davetlerde giymek için bir kreasyon hazırlamak gerekiyor. Phoebe yanlarına geldi ve Duncan'ın yaptığı listeye göz attı. Jen bütün parasını kıyafete yatırıyor anlaşılan. Sayılar çok eğlenceli. Phoebe'nin şaşkınlıktan ağzı açık kaldı. Başka bir dünyada gibiyim. Sayılar ve omletlerden ibaret bir dünyaya geçtim sanırım. Hemen otur dedesi. Seninkileri soğumasın diye fırında bırakmıştım. Phoebe saatine baktı. Birkaç lokma atıştıracak kadar vaktim var sanırım. Sayılar çok eğlenceliymiş diye tekrarlayarak kızının öbür yanına geçip oturdu. Ben sana tavşancıklarla, kedicikler yaparak çarpmayı öğretirken eğlenceli değildi ama. Sayılar işin içinde para olunca daha eğlenceli. Phoebe kahvesini alıp başını salladı. Bu kıza dikkat et Duncan, servet avcısıdır. Jen gibi birkaç tane daha müşterisi olsa benim sırtım yere gelmez. Sabahları ne kadar güzel oluyorsun. Evinin omletlerinden bile daha güzelsin. Bence Savannah'da şu mutfakta seyrettiğim manzara kadar güzel manzaraya sahip olan bir başka erkek daha yoktur. Soğuk gevrekleri kutudan alıp ağzına atıyor, sade kahveyle ağzında yumuşatıyordu. Bu sabah ne tıraş olmuş ne de duş almıştı. Bir depresyon atağı yaşamak üzere olduğunu hissediyordu. Hırsa ihtiyacı vardı, hırs ve kararlılık. O karanlık kuyuya düşerse ikisini de kaybedebilirdi, daha önce olduğu gibi. Devamlı kullanması gereken ilaçları vardı. Ama o, bir arkadaşının tanıdığı birinden aldığı uyarıcıları almayı tercih ediyordu. Yine de bunun doğru bir seçim olmadığının farkındaydı. Kafası iyiyken, düşünmeden, aceleci davranabilir ve hata yapabilirdi. O tavşanı vurduğunda zaten bir dikkatsizlik yapmıştı. Onu birkaç gün buzlukta tuttuktan sonra, gecenin bir vakti Phoebe'lerin evinin oraya atabilirdi. Aceleyle koşarken neredeyse enseleniyordu. Öfkeden deliye dönmüştü. Kaltak suçu üstlenmiyordu. Ne merkezden, ne basından, ne de halktan hiç ses çıkmıyordu. O şapşal herifin annesiyle içtikleri su ayrı gitmiyordu. Cenaze evinin önündeki o acıklı manzara, o yürekleri dağlayan konuşma, haberlerde ve sohbet programlarında defalarca gösterilmişti. O beceriksiz karı, hırslı, açgözlü, hata üstüne hata yapan bir orospu olduğu halde, şimdi adeta rahibe Teresa muamelesi görüyordu. Yine öfkesine yenilmişti, yanlış yapmıştı. Doğruca onun evine gidip ölü hayvanı yukarı fırlatmıştı. Verandaya düşmesi gerekiyordu ama öfkeden elleri titrediğinden hedefi şaşırmıştı. Gidip düzeltecekti ama tam o sırada yandaki evin ışıkları yanmıştı. Kendini aşağılanmış hissediyordu. O kaçık cadı, köpekten başka her şeye benzeyen o çirkin şeyle dışarı çıktığında çalıların arasına saklanmıştı. İstisnasız her akşam, gün batarken köpeğini dolaşmaya çıkarıyordu. Bunu çok iyi bildiği halde aklından çıkmıştı. Ne yaptıysa öfkesini kullanarak yapmıştı. Ya o çatlakla köpek müsveddesi onu görselerdi, ne yapacaktı? Henüz ortaya çıkmanın sırası değildi. Aslında ikisini de gebertmeyi aklından geçirmişti. Boyunlarını kereviz sapı gibi koparıp Phoebe'nin merdivenlerine atacaktı. Ama henüz bunun için erkendi. Bir plan yapmıştı. Bir planı ve bir amacı vardı. Yani gündem hazırdı. Şimdi ise öfkesi kaybolmuş, amacı da başarısızlık duygusuyla gölgelenmişti. Şu posi bokuyla uğraşarak vaktini boşa harcamıştı. Saçma sapan risklere girmiş, boş yere kurşunları gitmişti. Her şey anlamını yitirmişti. Atölyesine göz gezdirince çaresizlikten ağlayacak gibi oldu. Bunların hiçbiri onun için bir anlam ifade etmiyordu. Önem verdiklerini elinden kaçırmıştı. Onunsa kaybettiği hiçbir şey yoktu. Kapısının önüne hayvan leşi bırakmaktan başka bir şey yapamıyordu. O ihtiyarla köpeğini gebertmeliydi. Meliydi, malıydı, artık bunlardan sıkılmıştı. Küçük siyah hapı eline alıp incelemeye başladı. Tek bir tane, tek bir tane bile kanını ateşlemeye yetiyordu. Artık konuşmanın zamanı gelmişti. Boş boş dolaşmayı bırakıp bir üst kademeye terfi etmenin tam zamanıydı. Johnson, karının hızını kesmemişti. Ama bir şey ya da bir başkası çok yakında kesecekti. 22 kalibre. Otis adında çelimsiz bir adam olan adli tabip, eldivenli elinde tuttuğu kurşun parçasını havaya kaldırdı. Tavşan öldürmek ha, bu ne vahşet. Tek kurşun mu? Evet, Phoebe'ye dönüp ciddi bir ifadeyle, balistiğe göndermemi ister misin? Üzerinde bir iz, yani kurbanın. Göndersen iyi olur aslında. Eğer birisi kötü bir şaka yapmaya çalışıyorsa, bu hiç komik değil. Bence olay bir şakadan çok daha büyük bir boyutta. Tavşanla ve kurşunla ilgili bana söyleyebileceğin en küçük bir ayrıntı bile işe yarayabilir. Sen merak etme, hiç sorun değil, seni ararım. Odasına dönüp, olayla ilgili resmi raporu hazırladı. Bir kopyasını Skyson masasına bırakıp, ona konu hakkında bilgi verdi. Arnie ile konuşmamı ister misin? Hayır, en azından şimdi değil. Senden birkaç yere adam koymanı rica ediyorum. Güvenlik işini beceriyor mu bir bak bakalım. Giriş çıkış saatlerini kontrol etsinler. Bizim evin oralarda dolaşıp dolaşmadığını öğrenin. Çenesi düşüktür dedi ve ekledi. Eğer kafayı bana takmışsa muhtemelen havalara girip birini anlatmıştır. Ya içki içmeye gittiği birine ya da mesai arkadaşına. Araştıracağım. Sağ ol, teşekkürler. Elinden gelenin en iyisi buydu. Ama daha yapması gereken çok şey vardı. Oturup bir liste çıkardı. Tarihler, saatler, bağlantılı olaylar ve kendi tahminleri. Fare, bir şeyler aşıran, dönek, batan gemiyi ilk terk eden. Yılan, uğursuz, sinsi, cennette kötülüğü getiren. Tavşan, korkak, kaçak. Psikolojik olarak belki biraz abartmıştı ama temkinli davranarak yanılmış olmak, sadece yanılmış olmaktan kesinlikle daha iyiydi. Islık çalmak sesini maskeliyor. Kimliğini de gizliyordu. O şarkının anlatmak istediği neydi? Beni terk etme. Terk edilen kimdi acaba? Peki ya terk eden kimdi? Kahraman şerif. Yozlaşma ve korkaklığın karşısında duran bir adam. Korkak olan tavşan mıydı? Fare. Kendi insanlarından kaçmaktı. Yılan da ahlakın bozulması. Şerif Cooper da. Cooper mıydı? Bir kopyasını alsana şu lanet filmin dedi kendi kendine. Cooper filmin final sahnesinde tek başına duruyordu. Şifre filmde miydi yoksa şarkıda mı? Hemen internetten şarkının sözlerini buldu ve hazırlayacağı dosya için bir kopya çıkarttı. Şarkıda ayın tepede olduğundan bahsediyordu. Bu bir çeşit son teslim zamanı gibi bir şeydi değil mi? Bu süre içinde bu işi yap. Yoksa sonuçlarına katlanırsın. Arkasına yaslandı. Onu böyle taciz eden Arnie Mix ise, o sembollerle, gizli anlamlarla ilgilenmezdi. Bu onun tarzı değildi. Her şeye rağmen dosyayı hazırlayacaktı ve akşam eve giderken filmin bir kopyasını bulmaya çalışacaktı. 21. Çığlık çığlığa bağırışan çocuklar ve şimşek hızıyla dönüp duran kızlar, Duncan'ın gözünü korkutmamış gibi gözüküyordu. Doğrusunu söylemek gerekirse Duncan'ın çocukların dünyasına yaptığı bu yumuşak geçiş Phoebe'yi şaşırtmıştı. Çocuklarla çılgın gibi oyun oynuyordu. Ne kadar aktivite varsa, jetonlu oyun makineleri, mini golf ve diğerleri hepsine katılıyordu. Aslında Phoebe de bu oyunları en az onun kadar seviyordu ve Tanrı biliyor ya, bir zamanlar o da aynı onlar gibi yaramaz bir çocuktu. Çok net hatırlıyordu. Bir kere bile eve başı ağrımadan, abur cubur yiyip midesini bozmadan, ayakları, kanal tedavisi yapılmış dişler gibi ağrımadan dönmemişti. Duncan, mini golf'te, şampiyonluk turu dediği turda rakipleriyle kapışırken, o da bir banka oturmuş, onu izliyordu. Carly de hayatının eğlencesini yaşıyordu. Sürü halindeki diğer çocuklar da sanki fareli köyün kavalcısıymış gibi Duncan'ın etrafına toplanmışlardı. Phoebe şaşkınlık içindeydi. Sanal arabaları yarıştırıp, plastik çarka top fırlatan bu adam, yatırımları için çözümler arayan adamla aynı kişi olabilir miydi? Lou yanına oturdu. Keşke manikür yaptırsaymışım. Bu tip yerlerde yorgunluktan canım çıkıyor ama şu adam her seferinde ikna edip beni buraya götürmeyi başarıyor. Finn'in de pili bitmiş galiba. Yok, Finn değil, diyet sodasına başını dikti. Onun bütün oyunlarını bilirim. Duncan'dan bahsediyorum. Onunkileri de bilirim. Ama insana hiç rahat vermez. Phoebe oturduğu yerden genç adamı inceledi. İlkokul öğrencilerinin oynadığı kül kedisi gösterisini izlerken müthiş eğlendiği halinden anlaşılıyordu. Sonra oyunu izlemeyi bırakıp kızıl saçlı üvey kardeşe bir külah dondurma ısmarlamak için ısrar etmeye başlamıştı. Doğal olarak Kerli onun için deli oluyordu. Şimdi de bir ordu dolusu yerinde duramayan çocukla mini golf oynuyor ve yine müthiş eğleniyordu. Duncan'ın yorgunluğu geçmiş galiba dedi Phoebe. Elinden gelse burada yatıp kalkacak. Lou ayakkabılarını çıkarıp ayaklarını uzattı. Şuna bak, o eski püskü çim halıya çömelmiş, deliği hesaplıyor. Sanki Tiger Woods Playland turnuvasında oynuyor. Çocuklar şimdi dondurma gibi silip süpürürler puanları. Bak seni uyarıyorum, bu adam daha sonra yine tutturacak tekrar gelelim diye. Phoebe elini karnına bastırdı. Aman tanrım. Artık gerçek golf bile oynayamıyor. Finn onu defalarca dışarı sürüklemiş ama atış çarkı nerede veya masal köprüsüne ne zaman gidiyoruz gibi sorular sorup durmuş. Kahkahadan kırılıyordu. Bizim Finn'in asaletini bozuyormuş. Zaten aslında Duncan da bunu bilerek yapıyor. Bunu Duncan'dan da duyduğu için gülerek meğer niyeti oyun oynamakmış. Bu yatırım işi de numara herhalde. Yok, aslında ciddi olarak düşünüyordu. Şimdi de artılarını eksilerini değerlendirecek. Duncan'ı inceleyip dudak büktü. Finn'le bir deliye kaç atış yaptıklarını tartışıyorlardı. Evet, belli oluyor. Doğru söylüyorum. Phoebe'nin koluna dokundu. Kafasında bir spor sahası fikri var ve bugün turnikeden kaç çocuk kaç büyük geçmiş, hangi aktivitelere daha çok talep olmuş ona göre karar verecek. Tabii bizim çocuklara da, yabancı çocuklara da hangi oyunları sevdiklerini sordu. O kararını vermeden biz dondurma yemekten mide fesadı geçirmezsek iyidir. İşi bitince gider ya da belki gitmez. Duncan'ı bir türlü iş adamı kalıbına oturtamıyorum. Lou'nun yüzü sevgiyle ışıldadı. Onun kendine özgü bir kalıbı vardır. Belli ki öyle. Şu popoya bak, tartışılamaz bile. Annemin deyimiyle seni görünce gözleri manda gözü gibi büyüyor. Öyle mi? Gözümün önünde kalpler uçuştuğu için fark edememişim. Ben sadece ateşli bir macera istemiştim. Lou'ya yaklaşıp fısıldayarak, hak etmişim de. Kim etmez ki? Lou da ona yaklaştı. Daha belirgin detaylar veremez misin? Belki daha sonra. Asıl mesele, burada olanlarla başa çıkabilir miyim onu bilemiyorum. Elini kalbine bastırdı. Bunu yapabilir miyim ya da nasıl yaparım ve... Neden sen? Dinle, Phoebe onu durdurdu. Sen evlisin ve mutlu olduğun her halinden anlaşılıyor. Çok güzel bir kızın ve çirkin bir köpeğin var. Kocaman bir ailen, birbirini tamamlayan meslekleriniz var. Ayrıca ayakkabı seçiminde de fevkalade zevklisin. Öyleyim. Ayağındaki topuklu bakır renkli ayakkabılara bakıp dudak büktü. İşin sırrı onlarda. Mesleğim ve ben çok farklı uçlardayız. Bu da beni sık sık çelişkiye düşürüyor. Aileme olan sevgim de beni zorluyor. Nihayetinde temelim pek sağlam değil ve o temelin üstüne bir şeyler oturtabilmek için çok zaman ve emek harcadım. Olay sadece ben değilim. Bunun birçok sebebi var. Hiçbir zamanda sadece kendimi düşünerek hareket etmedim. Duncan'ın senin sorunlarınla başa çıkamayacağını düşünüyorsun. İsteyip istemeyeceğinden emin değilim. Neden isteyeceğinden de. Şu an bulutların üzerinde uçuyor. Kendini tamamen kaptırmış. Seks de ayakkabılar gibi. İşin sırrı onda. Ama benim düzenli olarak her gün yapmam gereken şeyler var. Bazı şeyleri değiştirip hemen yeni duruma adapte olamam. Öyle bir konumda değilim. Lou sodasını yudumlarken düşünüyordu. Her şeyi böyle didik didik inceleyip, sonra da zor taraflarını çıkarıp bulmak adetin midir? Evet, bu mesleğin cilveleri işte. Bir erkeğin olaya tepeden bakarak, konuya hemen hakim olması ve içindeki cevheri görebilmesi kolay olmasa gerek. Kendimi zorlayıp, demek istediğim kendi kendime konuşarak, içimdeki olumsuz sesi susturmaya çalışıyorum. Geri çekil Phoebe diyorum, uçurumun kenarındasın. Her şey yolunda gidiyor. Dolu dolu yaşıyorsun, daha ne istiyorsun? Bir adım daha. Sonra geri dönüşü olmayacak. Hayal kırıklıklarıyla dolu bir dünyada bulacaksın kendini. Aşk intihar gibi bir şey değil mi? Belki de öyle. Ya da ellerin başının üstünde dışarı çıkıp teslim olmak, başına geleceklere razı olmak gibi. Veya rehin tutulmaktan kurtulup serbest kalmak. Evet, bu ihtimal de var. Ne yaptığımı iyi biliyorum. Her zaman da bilmek zorundayım. Ama onunla ne yapacağımı bilememek beni huzursuz ediyor, rahatım kaçıyor. Ne diyebilirim ki? Ama bence bunu keşfetmek çok keyifli olabilir gibi geliyor. Carly, eğlenmekten bitap düşmüştü ve Duncan'ın arabasının arka koltuğunda eve dönerken dayanamayıp uyuyakaldı. Eğer sana teşekkür edemeyecek kadar pestili çıkmış olursa ben söyleyeyim. Carly rüya gibi unutamayacağı bir gün geçirdi. Ben de öyle. Farkındayım. Çocuklar, oyuncaklar. Kızım sana fena çarpıldı. Hislerimiz karşılıklı. Onun da farkındayım Duncan. Senden bir şey rica edeceğim. Bunu neden istediğimi anlayacağını umuyorum. Elbette. Çok fazla sosisli sandviç yedim ve durup mide ilacı alalım diyorsun. Sadece bir tane yedim ve evde ilacım var. Duncan, ben ciddiyim. Diyorum ki, daha doğrusu rica ediyorum. Eğer aramızdaki ilişki sallantıya girerse ya da öfkelenip ikimiz de birbirimizin yüzüne bakınca şeytan görmüş gibi olursak ve sen de Carly'den uzaklaşmak zorunda kalırsan, ona uyum sağlaması için biraz zaman ver. Bize böyle harika bir gün yaşattıktan sonra bunları söylemem çok ters oldu ama. Hala şu Ralph denen adamı aklından çıkaramıyorsun. Roy diye düzeltti. Evet, onun da payı var. Ama sen varken onun gibi birini o şekilde düşünmen mümkün değil. Dediklerin doğruysa o zaman benden böyle bir şey istemek zorunda olmadığını bilmen gerekirdi. Ben dışlanmanın, engellenmenin neye benzediğini çok iyi bilirim. Haklısın diyerek yavaşça adamın koluna dokundu. Ben sadece fazla korumacı ve kaygılı bir anneyim. Böyle bir annesi olduğu için kızın çok şanslı. Dönüp ona baktı ve bazen bir şeytana benzese de dedi. Phoebe ağrıyan ayaklarını kıpırdatmaya çalışırken eve varmak üzereydiler. Avluda bir bardak soğuk şarap içmeye ne dersin? Benim de aklımdan tam bu geçiyordu. 33. ayrımın sonu. Sayfa 358. Devamı 34. ayrımda.